Ayrım 3.
Sabahları kalktığında kutuların içinin simsiyah kesildiğini, bu kıpır kıpır siyahlıktan çıkan bir uzantının kutuların bir ucundan dışarı akıp diğer ucundan yine kutulara döndüğünü görüyordu. Karıncalar hareketli siyahlıkları ve kalabalıklarıyla korkutuyorlardı onu ama ne kutulara atıyor ne karıncaları kovuyordu. Zaten çoktandır kendisini korkutan herhangi bir şeye karşı önlem almaktan vazgeçmişti. Korkuyordu ama hiçbir şey yapmıyordu. Onun doğal bir parçasıydı korku. Ne korkudan ne de korkunun nedeninden kurtulmayı düşünüyordu. Yalnızca kendini korkutana ürpererek bakıyordu. Bazen saatlerce mutfakta oturup karıncaları izliyordu. O kalabalık ve kıpırtılı siyahlık iğrendiriyordu onu. Seyirerek derinleşen kara bir delik gibiydi karınca kalabalığı. Baktıkça karanlıklaşıp derinleşiyordu ve ona hiç hatırlamak istemediği bir başka karanlık deliği hatırlatıyordu. Belki de zamanın durduğu yerde o karanlık. Mum ışıklarıyla yıldızlanan loş barı hatırlıyordu. Kenardaki piyanonun başında oturan çok yakışıklı bir adam caz parçaları çalıyordu. Saçları dağınıktı, boynunda bir fular vardı. Gözleri yeşildi ve olduğundan daha iri gözüken gözlerdendi. Sonra adam şarkı söylemeye başlamış ve yakışıklılığı aniden iğrenç bir çirkinliğe dönüşmüştü. Bu değişikliğin nasıl olduğunu anlayamamıştı Osman. Adamın yüzünde yakışıklılıkla iğrençlik sürekli yer değiştiriyordu. Bir an yakışıklı oluyor, bir an iğrençleşiyordu. Birbirinin zıttı iki görüntü birbirinin içinden çıkıyordu sanki. Birden çirkinliğin nereden kaynaklandığını görüverdi. Adamın ağzında tek bir diş bile yoktu. O biçimli dudakları açıldığında ardında karanlık bir kuyu beliriyordu. Sonra nasıl olduysa adam masalarına gelmişti. Masadakilerden birinin tanıdığıydı galiba. Hareketlerinde adı konulamayan bir kayganlık vardı. Söz mükemmel bir yaşamın nasıl olacağından açılmıştı. Adam sustuğu zaman bir tanrıyı andıran gözüyle dinlemiş, sonra fısıltıya benzeyen derin sesiyle konuşmuştu. Mükemmel bir hayat yoktur. Hayat hiçbir zaman mükemmel değildir. Daima eksik, bozuk ve kötüdür. Mükemmel olan ölümdür ve mükemmel olmayan her şeyin mükemmele aktığı gibi hayat da ölüme akar. Orada mükemmele erişir. Sonra felsefeden ve filozoflardan söz etmişti o her şeyi küçümseyen haliyle. Felsefe mükemmelin sırrını arar ve bulamaz. Bulamayacaklarını bilmenin öfkesi ve kalenderliği vardır bütün filozoflarda. Olmayan bir şeyi aramanın şehvetini yaşar onlar. Felsefenin şehvetli çekiciliği olmayanı aramasındadır. Binlerce yıl aradılar. Ölümün kapılarına gelip durdular. Eğer öbür dünya olsaydı mutlu filozoflara orada rastlayacaktık. Aradıklarını buldukları için mutlu ve can sıkıcı olacaklardı. O zaman onları dinlemeyecek, okumayacak, aşağılayacak ve sıkılacaktık. Bulamadıkları için şimdi yüceltiyoruz onları. Mükemmeli bulamamaları bizi kutsuyor. Yüceltiyor çünkü. Kendi eksikliğimize uyuyor hayatın eksikliği. Tam lafın ortasında birden sözü değiştirip bir film yıldızından bahsetmeye başlamış, saçlarını elinin kaygan bir darbesiyle geriye atarak o müptezel karıyla ilgili duymayanın inanamayacağı bir bayağılıkla sövgüler düzmüş, herkesi çekiştirmiş, herkese küfretmiş, en bayağı, en adi sözcükleri, bunları kullanmaktan duyduğu hazzı gizlemeye gerek bile duymadan birbiri ardına sıralamıştı. Osman dehşetle irkilmişti bu sözleri duyunca ve nedenini anlayamadığı bir korkuyla hemen masadan kalkıp gitmek istemiş ama onun yerine sabaha karşı Beyoğlu'nda adamla birlikte yürürken bulmuştu kendini. Vitrinlerin ışıkları solmaya başlamış, gece ışıklarında canlanan mankenler yeniden mum rengi ölümlerine dönmüşlerdi. Adam bazen uzun uzun susuyor, bazen uzun uzun konuşuyordu. Bulaşık suyu kokan arka sokaklardan birinin ortasında adam birden durmuştu. ''Sen niye benim peşime takıldın böyle? Başka işin gücün yok mu senin?'' Osman bu aşağılamaya rağmen adamın peşinden ayrılmamıştı. Terk edilmiş gibi duran rutubet kokulu bir binanın bodrum katına inmişlerdi. Adam, kilidi olmayan kapıyı iterek açıp içeri girmişti. Ortalık darmadağındı. Gömlekler, pantolonlar yerlere atılmıştı. Portakal sandıklarından yapılmış, masaya benzeyen bir şey duruyordu ortada. Kenarda bu fakir dağınıklığa hiç uymayan, pirinçten düzenle örtülmüş, temiz bir yatak vardı. Masanın yanındaki taburelere oturmuşlardı. Adam gözlerini kapamış, uzun süre öyle sessizce durduktan sonra gözlerini açmış, Osman'ın gözlerine aynı alaycı küçümsemeyle bakarak garip bir biçimde gülümsemişti. ''Benim niye dişlerim yok biliyor musun?'' Osman'ın bir daha asla tekrar edemeyeceği bir açıklama yaptıktan sonra ağzını açıvermişti adam. O karanlık kuyu çıkmıştı ortaya. Ondan sonrasını, neler konuştuklarını, neler yaptıklarını hatırlamıyordu. Sonra bu tozlu evi ve ölüleri bulmuştu. Ölüler daha önce de var mıydı, yoksa o geceden sonra mı ortaya çıkmışlardı? Zaman orada, o kulübede mi durmuştu, orada neler olmuştu, bunların hiçbirinin cevabını veremiyordu. Bunları ölülerine de soramıyordu. Zaten onlar da Osman'la ilgilenmiyorlardı. Ölüler yalnızca kendileriyle ilgiliydiler. Hep kendilerini, kendi hayatlarını anlatıyorlardı. Onlar oldukları yerde durmuşlar, zaman yanlarından akıp geçmişti. Osman bunu anlamıştı. Sen durursan ve zaman yürürse ölüyordun. Sen yürürsen ve zaman durursa deliriyordun. Her değişim bir duruşla mümkündü. Bütün keskin değişimler bir duruşla gerçekleşiyordu. Hiçbir şey durmasa hiçbir şey değişmeyecekti. Her şey hep birlikte hiç durmadan ve hiç değişmeden akıp gidecekti. Ama Osman için zaman durmuş ve her şey değişmişti. O duran zamanın içinden ölüler, bazen teker teker, bazen akın akın, arkalarından başka ölüleri de sürükleyerek, fesleri, maşlahları, kılıçları, entarileri, kinleri, öfkeleri, aşkları, acıları, rengarenk çarşafları, çizmeleri, faytonları, udları, tamburları, tabancaları, savaşları, göçleri, salgın hastalıklarıyla gelmişlerdi. Ölüleri arasında Osman'ı en çok eğlendireni ise gelmesini dört gözle beklediği Hasan Efendi'ydi. Geniş omuzlu, kalın enseli, saçları 3 numara tıraş edilmiş, koca kafalı, pala bıyıklı, göreni ürküten, ejderha gibi bir adamdı. Talebeliği Beyoğlu'nda kavgalarla, dövüşlerle geçmiş, 19 yaşındayken o zamanlar Haliç'te bağlı duran donanmayı Hümayun'a zabit olarak atanmıştı. Donanmada yapılacak bir iş yoktu. Padişah bir gün gelir, gemiler sarayın önüne dizilip sarayı top ateşine tutar diye korktuğundan bütün gemiler Haliç'e bağlanıp çürümeye terk edilmişti. Gemilerin ahşabı kabı kararmış, dipleri çürümüş, madeni aksamı yosun bağlamış, topları paslanmış, çoğunluğu Haliç'in çamurlarına oturmuştu. Kamaraların içine kışın rüzgar girer, ısınmak için sobalar yakılırdı. Harbiye nezareti, gemi zabitlerine maaş göndermekten çoktan vazgeçmişti. Zabitler de her gün biraz daha kararıp çürüyen gemilerin güvertelerine büyük kümesler yaptırıp tavuk, hindi, kaz beslemeye başlamışlardı. Geminin hiçbir yanına nöbetçi koymazlar, yalnızca tavuklar çalınmasın diye kümeslerin başına nöbetçi dikerlerdi. Gemi erleri her sabah horoz çığlıklarıyla uyanırlar, güvertelere Haliç'ten çektikleri suyu yalapşap döktükten sonra pazara yumurta satmaya giderler, çıplak ayakları, koca bıyıkları, yarı başı bozuk yarı asker kıyafetleriyle pazara gelenlerle fiyat için çekişirler, fiyatta anlaşamazlar da pazarlık uzarsa sonunda kızıp adamı bir güzel döverlerdi. Hasan Efendi de gemide yapılacak iş olmadığını anlayınca talebelik alışkanlıklarına geri dönmüş, zabit arkadaşlarıyla Beyoğlu alemlerine katılmaya, kavgalara karışmaya, kerhanelerden haraç almaya koyulmuştu. Şeyh Efendi'nin düğününden 6 ay kadar önce yaşlıca bir gemi çavuşu bir akşam Hasan Efendi'yi tekkiye götürmüştü. Hayatında ilk kez bir ayin gören genç zabit de bir ağızdan yapılan o coşkulu ayinle büyülenmiş, bir şelalenin altına tutulan boş bir kova gibi şahit olduğu inançla dolmuş. O akşam aniden dindar bir adam olmuş, bu çok süratli değişimine karşın bütün inancından bir daha hiç vazgeçmemiş, hatta gittikçe daha sofulaşıp bağnazlaşmıştı. Beyoğlu alemlerinden ayağını kesmiş, bir kandilin aydınlattığı, çürümüş tahta kokan, rutubetli kamarasında Hayber Kalesi, Kan Kalesi, Kerbela Savaşı gibi din savaşlarını anlatan kitaplar okumaya başlamış, okuduklarına kendini kaptırmıştı. Geceleri kamarasında okuduklarını, mevsim yazsa geminin güvertesinde, kışsa kamarada arkadaşlarına anlatmayı bir alışkanlık haline getirmişti. Okuduğu kitapları dinleye dinleye herkes ezberleyince bu kez yenilerini kendisi uydurmaya başlamış, zamanla uydurmaya alışmış, hatta kendi uydurduklarına önce kendisi inanır olmuştu. Hasan Efendi, uğursuzluğun aileye Mehpare Hanım'dan bulaştığına inananlardandı. Hayatında Şeyh Efendi'nin karısını bir kere doğru dürüst görüp görmediği bile kuşkulu olan bu adam, bitmez tükenmez bir öfke duymuştu bu kadına. Ben düğün zamanı tekkedeydim. O hazırlıkların hepsini biliyorum. Benim bir ahbabım vardı gümrükte çalışan, Girit göçmeni. Bana o, Tevfik Bey'in babasının Rum papazı olduğunu söylemişti. Ben de tekkede bizim çavuşa çıtlattım. Acaba Şeyh Efendi'ye söylesek mi diye. Ama çavuş, söylemek yakışık almaz, iftiradır. Koskoca Şeyh Efendi aldığı gelinin kim olduğunu bilmez mi dedi. Meğer sen bilmiyormuş işte. O evlilik yürümedi. Ama onların sulbü bozuk, yani o mehpare hanımın soyundan gelen bütün kadınlar fahişe oldular. Şeyh Efendi'nin kızının çocukları da, hepsi. Daha sonra saraydan bir herifle evlendi mehpare hanım. O heriften peydahladığı da dahil bütün çocukları da ya fahişe ya serseri oldu. Yani düşün şimdi koskoca bir şeyhin sulbünden gelen bir fahişe ordusu. Keşke diyorum o zamanlar çavuşu dinlemeseymişim de Şeyh Efendi'ye bunlar gavur tohumu diye söyleseymişim. Ama ne fayda, söylemedik işte. Söyleyemedik. 9 ay nursuz uğursuz bir sessizlik oldu tekkenin içinde. Ne ayinlerin tadı var ne yarenliğin. Şeyh Efendi'nin suratı hep asık. Bir yerde beyin efendinin suratı asıldı mı, orada hiç nur kalmaz. Ne iştir? Herkesin yüzü asılır. Tekkede de öyle oldu. Yüzler karardıkça karardı. Herkes birbirini haşlar, bağırır oldu. Olmaz işler işlendi dervişlerin arasında. Kavgalar çıktı. Aşçı baba bir kepçede yamağının kafasını yardı. Tekkeden ayrılıp kendini perada, itliğe, kopukluğa vuranlar oldu. Beti bereketi kaçtı tekkenin. Sonra bir gece yarısı Rukiye Hanım doğdu. Hık demiş, anasının burnundan düşmüş. Gözleri aynı anasının gözleri. Bir insan yavrusu anasına bu kadar mı benzer canım? Ama benziyor işte. Sanki mehpare hanımı kundağa sarıp yatırmışlar, o kadar benziyor. Şeyh Efendi sevineceğine yüzü daha da asıldı, hamilelik bahanesiyle odaları da ayırmışlardı. Lohusalıktan 3 ay sonra da bir kupa arabasına bindirip gönderdiler mehpare hanımla bebeğini. Şeyh Efendi bir daha bebeğini gördü mü görmedi mi bak onu da bilmiyorum. Bana sorarsan görmedi, karısından sezmediğini, kızından sezdi şeyh bana kalırsa. Onun da ne biçim bir kadın olacağını anladı. Bir yıl sonra da Habibe Hanım'la evlendi ama bu sefer öyle düğün falan olmadı. Sonra da her yıl bir kızları doğdu. Tam 6 kız. Bir tekkede 6 kız. Uğursuzluk bulaşmıştı bir kere tekkeye bana sorarsan. Mehpare Hanım tekkeden ayrıldıktan sonra Hasan Efendi nedenini hiçbir zaman anlayamadığı ya da anlamak istemediği bir dürtüyle onu hep izlemişti. Konağının etrafında dolanır, sezdirmeden tanıdıklarından genç kadın hakkında bilgi alırdı. Sık sık onun gittiği mesire yerlerine çıkar, uzaktan uzağa Mehpare Hanım'ın landosunu gözlerdi. Uğursuzluğun peşine düşmüş bir adam gibiydi. Uğursuzluğu izleyebildiği sürece sanki kaderini kontrol edebilecek, kendisinin, şeyhinin, tekkesinin başına gelebilecek felaketleri, o fahişenin güzelliğinden yayılan kötülükleri önleyebilecekti. Mehpare Hanım'ın izini kaybettiği anda da o uğursuzluk bilmediği bir yerden vuracaktı kendilerini. Farkına varmadan hayatını Mehpare Hanım'ın hayatına bağlamıştı. Bir de o uğursuzluğun yüzünü yakından görme isteği vardı. Mehpare Hanım'ı ne kadar yakından görebilir, yüzüne ne kadar yakından bakabilirse kötülüğe karşı o kadar güçlenip silahlanacaktı. Hiçbir aşığı Mehpare Hanım'a onu uğursuz sayan Hasan Efendi kadar bağlanmamıştı herhalde. Ama Hasan Efendi bu tuhaflığı da kadının uğursuzluğunun bir parçası olarak görüyordu. Koleranın İstanbul'u kasıp kavurduğu o yazı, Mehpare Hanım'la Hüseyin Hikmet Bey, evlenmelerinin şerefine verilen müsaade sayesinde Paris'te Hikmet Bey'in annesi Mihrişah Sultan'ın yanında geçirdiler. 40'ını daha yeni aşmış olan Sultan, esrarengiz bir derinlikten bakan uzun kirpikli siyah gözleri, kavisli kaşları, geniş alnı, Kleopatra'yı andıran biraz irice ama biçimli burnu, dolgun dudakları, cömert dekoltesinin zor zapt ettiği bir kaz yavrusu gibi besili ve beyaz göğüsleri, uzun boyu, karşılaştığı insanı derhal hakimiyetine alan üstten bakışları ve muhteşem servetiyle daha geldiği ilk günden itibaren Paris'in efsanelerinden biri olmuştu. Fransız hükümetinin bakanları bile bir akşam yemeğinde sultanı ağırlayabilmiş olmakla övünüyorlardı. Genç kontlar, yaşlıca baronlar, Avrupa'ya hükmeden zengin bankerler, ünlü yazarlar, şöhretin kapısında dolaşan ressamlar, doğu masallarının içinden amber kokulu tütsüleriyle gelen büyücü bakışlı kadının peşinde koşuyorlardı. Onun uğruna şiirler yazılıyor, onun uğruna paralar savruluyor, onun uğruna Bolon ormanında şafak vakti düellolar yapılıyordu. Sultan çevresinde dolanan, hikayeler, fıkralar, maceralar anlatan, ilanı aşk eden, yalvaran, ağlayan, gülen, birbirlerini öldürmeye kalkan bütün bu erkeklere derin gözleriyle bakıyor, Parislilerin emperyal tebessüm dedikleri mesafeli gülümseyişiyle öpmeleri için elini uzatıp yürüyordu. Hiçbir erkek, beyaz eldivenler içinde saklı, uzun parmaklı bu ellere dudaklarını şöyle bir dokundurmaktan ileri gidemiyordu. Bir ara, sultanın kadınlara meraklı olduğuna dair bir dedikodu da dolaştı. Ama bunun da aslı olmadığı anlaşıldı. Sonunda Paris salonlarında yeni yeni parlayan genç bir şair, bir baloda sultanla dans etmek şerefine nail olduktan sonra hemen herkesçe derhal kabul edilen fikrini bir arkadaşına açıkladı. Monsieur le Vicomte, aziz dostum, ben artık bu kadının peşinde dolaşmaktan vazgeçiyorum. Rakibimle başa çıkmam mümkün değil. Bu kadın kendine aşık. Mihrişah Sultan, istemeden evlendirildiği kocasından ayrıldıktan sonra hiçbir erkekle birlikte olmamıştı. Kendi güzelliğine, bu güzelliği bir başkasıyla paylaşamayacak kadar hayrandı. Her akşam çırılçıplak soyunup yerden tavana kadar yükselen kristal aynalarda uzun uzun seyrettiği bu muhteşem vücuda ölümlü bir insan elinin dokunmasının bu güzellik için aşağılayıcı bir şey olduğuna inanmıştı. Bu güzellik insanlar için değildi, Tanrı'nın dudakları için yaratılmıştı ve ancak bir Tanrı'ya sunulabilirdi. Bu müstesna güzellik gizli bir büyü gibi sahibesini esir almış, onu diğer bütün insanlardan uzaklaştırmıştı. Mihrişah Sultan'la gelini Mehpare Hanım'ın karşılaştıkları ilk anda bu iki kadının güzelliği iki ağır yük vagonu gibi olanca şiddetiyle çarpıştı. Kendilerinden başka hiç kimsenin fark etmediği o kısacık anda birbirlerine dehşetle, hayranlıkla, kıskançlıkla ve nefretle bakıp çarpışmanın şiddetini ruhlarının derinliklerinde bütün ağırlığıyla hissettiler. Bir başka insanın da kendileri kadar güzel olabileceğine inanmakta çektikleri zorlukla karşısındakinin kendisinden daha güzel olup olmadığı konusundaki kuşkuları birbirine karıştı. Bu kuşku karşısında sultan soyluluğuna, zenginliğine, vakarına, hayranlarına sığındı. Mehpare hanımsa teselliyi gençliğinde ve kocasının kendisine duyduğu aşkta buldu. İkisi de nasıl davranmaları gerekiyorsa öyle davrandılar. Mehpare hanım, hanım sultan dediği kayınvalidesinin elini hürmetle öpüp bütün emirlerine amade bir itaatkârlığı benimsedi. Mihrişah Sultan ise gelini ezmemeye, ona mesafeli ve kibar davranmaya özen gösterdi. İki kadının birbirlerini küçümseyebilmek için buldukları en iyi yol buydu. Ama kesinlikle birlikte bir kalabalığın önüne çıkmadılar. Hiçbir davete ya da baloya beraberce gitmediler. Kimse onları bir arada görüp kıyaslama yapma lüksüne sahip olamadı. Hüseyin Hikmet Bey ise bu iki şahane kadın arasında neler geçmekte olduğunu hiç anlayamadı. Yıllar sonra bir gün Osman'a, "Annemle Mehpare birbirlerini pek severlerdi. Bir gün bile birbirlerini incitmediler." demiş. Kendi soyunun son temsilcisi olan bu yarı deli adamı kendi saflığına güldürmüştü. Paris'te geçirdikleri o yaz kocasının arzusu üzerine Mehpare Hanım çarşafını çıkarmaya razı oldu. Ama Hikmet Bey'in bütün ısrarlarına rağmen başına sardığı ipek türbanıyla yüzünü belli belirsiz saklayan ince peçesinden vazgeçmedi. Bu tül peçenin doğudan gelen her şeyde bir sır ve gizem arayan Parislileri daha çok etkilediğini gören Hikmet Bey de zaten kısa bir süre sonra ısrar etmekten vazgeçti. Eski arkadaşlarını bulan Hikmet Bey, karısını da yanına takıp gençlik günlerinde gezdiği meyhanelere, lokantalara, gazinolara gidiyor, yemeklerden sonra arkadaş evlerinde küçük suareler düzenliyordu. Bazen birkaç günlüğüne Paris dışında bir arkadaşın kır evine gidip kalıyorlar, sabahları at binip akşamları nehir kenarlarında yürüyüş yapıyorlardı. Mehpare Hanım bu yeni öğrendiği spordan at binmekten büyük bir zevk alıyordu. Aşk hayatları ise asfalt, tütün, kahve, meyve, ipek ve şarap kokulu bir afrodizyakla kanatlanarak her gece sabahlara kadar binbir işve, naz, cilve ve hatta zaman zaman şiddetle coşuyor, Mehpare Hanım'ın hiç bilmediği, görmediği, duymadığı, gündüz gözüyle aklına bile getiremeyeceği oyunlar yapılıyor, en ağza alınmaz açık saçık Fransızca sözcükler, sevişmenin çılgın anlarında kulaklara fısıldanıyor, bazen çığlıklara dönüşüyordu. Bu sevişmeler sonucunda Mehpare Hanım garip bir Fransızca öğrenmişti. Bildiği bütün sözcükler sevişmeyle ilgiliydi. Başka da hiçbir Fransızca sözcük bilmiyordu. Belki de bu yüzden Fransızca konuşmalar duyunca aklına derhal yatak odası ve sevişme geliyordu. Hayatı boyunca da Fransızca, Mehpare Hanım için tahrik edici özelliğini hiç kaybetmedi. Dünyanın en sıradan sözleri bile Fransızca söylendiğinde onu heyecanlandırıyordu. Şeyh Efendi ile geçen o tutuk gecelerle dolu evlilikten sonra, ikinci kocasıyla yaşadığı dolu dizgin geceler, her akşam yeni zevkler ve oyunlar, keşfetmeler, Mehpare Hanım'ın hayatla ilgili bütün bilgilerini ve alışkanlıklarını alt üst etmiş, onu gizli bir yerlerde henüz ulaşamadığı daha birçok yeni zevk olabileceğine inandırmış, içindeki zevk ve oyun düşkünü kadını uyandırmıştı. Gündüzleri yüzünde tül peçesi, başında ipek türbanı, hiç konuşmadan dudaklarında doğu gecelerini andıran bir gülümsemeyle dolaştıktan sonra akşamları yatak odalarına çekildiklerinde çırılçıplak soyunup yatağın içine süzülüyor, kendi cüretine kendisi de şaşarak kocasının bedeninin en gizli yerlerini derin iç çekişlerle kesilen titremelerle okşarken bir yandan da Hikmet Bey'in aldığı açık saçık resimli mecmualara bakıyordu. O mecmualarda gördükleri her şeyi aynen neredeyse çocukça bir merakla taklit ediyorlardı. Mehpare Hanım her gece yeni bir oyun, yeni bir biçim denemek istiyor, her oyunla biraz daha ustalaşarak yataktaki yönetimi yavaş yavaş kocasının elinden alıyordu. Karısındaki bu değişimin Hikmet Bey pek farkına varamıyordu. Ama Mihrişah Sultan'ın kadın gözleri sabah kahvaltılarına her zamanki saygılı haliyle oturan gelinindeki o başkalaşımı görüyordu. Belli belirsiz bir tebessüm, yan gözle bir bakış, ses tonundaki küçük bir dalgalanma sultana oğlunun yaşadığı geceler hakkında bir fikir vermeye yetiyordu. Masum ve mazlum görünüşlü gelinin geceleri o kadar da masum olmadığını fark etmek sultanı daha da öfkelendiriyordu. Mehpare Hanım'ın içinde yıllarca hapis kalmış, o aşk oyunlarına ve kendi tenine düşkün kadın adım adım özgürleşip kendini belli ederken kocasına duyduğu aşk da daha güçleniyordu. Bir an bile kocasının yanından ayrılmaya dayanamıyor, her yerde, her zaman ona dokunmak, onu okşamak, kulağına yaşadıkları geceleri hatırlatan sözcükler fısıldayıp gözlerindeki isteği görmek istiyordu. O günlerde kocasına duyduğu aşkın aslında erkeklere duyduğu düşkünlük olduğunun henüz farkında değildi. Sevişme isteğinin yalnızca kocasıyla ilgili olduğunu sanıyordu. Bunun böyle olmadığını ancak daha sonraları ve birçok insana çok pahalıya mal olacak kanlı acılarla anlayacaktı. Artık toplantılarda elini öpmek isteyen erkeklere eldivenli elini daha rahat uzatıyor, gözlerini arayan erkek bakışlarından gözlerini hemen kaçırmıyor, dans edenleri daha ilgiyle seyredip adımları ezberlemeye çalışıyor, hatta bazı geceler evde Hikmet Bey'le dans ediyordu. İçkiye, özellikle de şampanyaya hayır demiyordu. Önceleri meyve suyuyla karıştırılıp ikram edilen şampanyaları artık meyve suyu katmadan hanım hanımcık gülümseyerek yudum yudum içiyordu. İlk başlarda neredeyse tiksintiyle reddettiği istiridyeleri ise şimdi üstüne limon sıkıp tuz ve karabiber ekerek müstehcen sayılabilecek bir iştahla deniz kokan kabuklarından emiyordu. Yemeklere duyduğu iştah şehvetiyle birlikte artıyordu. Davetler, yemekler, gezintiler, çılgın sevişmelerle geçen mutlu günlerden birinde daha sonra Mehpare Hanım'ın asla unutmayacağı bir olay yaşadılar. Temmuz başlarında bir gün Hikmet Bey'in okul arkadaşlarından birinin babası olan Comte de Molay'nin Park de Sceaux yakınlarındaki şatosuna öğlen yemeğine davetliydiler.